Sabahlar. Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. İstanbul'da hava biraz soğudu. Aynı zamanda bulutlanma arttı. Yağmurun habercisi zannediyorum. Bakacağız detaylara, göreceğiz birlikte. Türkiye genelinde göreceğiz. Yoğun, trafikli, havası kapalı bir İstanbul'dan günaydın diyelim o zaman. Umalım sizin bulunduğunuz yerlerde her şey yolunda olsun. Gerçi havanın kapalı olması bizi üzmüyor artık. Yağmura ihtiyacımız var. Sadece bir sıcak, bir soğuk, bir çok sıcak, bir çok soğuk. Yani sıcak soğuk da mevsimsel. Kabul ediyoruz onu da elbette bu mevsimin gereği. Ama bu kadar sıcak, bir gün yaz, bir gün bildiğiniz sonbahar ya da kışbaşı gibi olunca metabolizma tabii buna uyum sağlayamıyor. Hasta sayısı çok, etrafımızda gördüğümüz, herkese şifa diliyoruz. Dün nefes kesen bir basketbol mücadelesi vardı. Fenerbahçe Final Four'da, onu da tebrik edelim. Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Onu da hızlı adımlarla ilerliyor. Diğer takımlar için de tabii, aynı zamanda rakipleri için de. Güzel bir mücadele olsun diyelim. Bizim açımızdan spor eğlence aracı ama bazıları için, biraz daha böyle fanatizme kayanlar için maalesef sadece deşarj olma değil, aynı zamanda öfkelenme sebebi, hatta ayrışma sebebi. Halbuki sporun, sanatın, hatta siyasetin insanları bir araya getirmesini umarız. Aynı fikirdeki insanlar bir araya gelir ama bu aynı fikirde olmayanların karşısında durmak anlamına gelmez. Otomatik olarak farklı fikirler mücadeleyi, rekabeti beraberinde getirir. Ama yine de tahammülsüzlüğü hayatımızdan silmek lazım. Legal sınırlar içinde herkesin fikrini söyleyebilme hakkı, hatta bunu siyasi olarak hayatının merkezine koyup onu iş olarak görerek, siyasetçi olarak savunabilme hakkı olduğunu da bilmek lazım. Bireysel olarak da bir siyasetçi olarak görüşlerimizi, tekrar söylüyorum, legal sınırlar içinde aktarmakta bir problem yok. Aktaran da sınırları aşmamalı, dinleyen de karşısındakine saygı duyarak dinlemeli. Yavaş yavaş geleceğiz o noktaya diye umalım. Şöyle bir yol durumuna bakalım. İstanbul'da durum nedir? %62 trafik yoğunluğu, kaza araç arızaları var. E5 araç arızası ve kaza zincirine dönmüş. Basın Ekspres'te 250 Başakşehir yönünde bir trafik kazası var. Ciddi bir yoğunluk oluşturmuş. E5'te Ambarlı Parseller yönünde bir araç arızası var. Avcılar Parseller yönünde bir araç arızası var. Yine E5'te Cevizli Bağ'dan Topkapı yönüne bir araç arızası var. E5 şu anda Şirinevler, hatta Yeni Bosna'ya kadar bu araç arızasının arkasında bir yoğunluk yaşıyor. Ataşehir'den Temdudullu ayrımı yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Maalesef bu yaralanmalı bir trafik kazası ve bu hem TEM trafiğini, yani Çekmeköy'den gelen trafiği olumsuz etkilemiş. TEM'de Çekmeköy'den itibaren bir trafik yoğunluğu var. Hem Ataşehir'e, Sancaktepe'den Ataşehir istikametine gelenleri olumsuz etkilemiş. %62'lik trafik yoğunluğu devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş çok yoğun şu anda her iki köprü için. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ise Şehitler Köprüsü'nde Mecidiyeköy'de bir yavaşlama var ama sonra trafik açık. TEM'de ise Hastal'dan başlayan Serantepe'ye kadar devam eden ciddi bir trafik yoğunluğu söz konusu. İstanbul %62'lik bir trafik yoğunluğu yaşıyor şu anda. Hava sıcaklığı 15 derece. Gün içinde 20-21 dereceyi görecek. Yarın daha soğuk olacak. Sonraki gün cumartesi daha da soğuk olacak. Gece sıcaklıkları da, hissedilen değerler yeniden teklihanelere düşebilir. Cumayı cumartesiye bağlayan gece soğuk. Pazar ısınacağız. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün olacak ama cuma cumartesi İstanbul'da yağış beklentisi var. Yarın tabii ki bu haritaya daha detaylı bakacağız. Ankara'ya geçelim, başkentteyiz. 20 derece sıcaklık, 23 dereceye çıkacak ama bu sıcaklık sizi aldatmasın. Sıcağa rağmen yarın gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Güneyli rüzgarlar yarın da etkili ama sonrasında önce batıya sonra kuzeye dönecek ve pazar günü bugün 25-26 derece olan sıcaklık 15 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları tek haneli değerlere düşecek. Önümüzdeki hafta Ankara biraz daha serin günler yaşayacak. İzmir'e geçelim. 20 derece sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de de bulutlanma var. Hissedilen değerler düşük. Batıdan esiyor rüzgar, biraz serin hissettiriyor. Yarın kuzeye dönecek. İzmir'de de birkaç derece düşecek sıcaklık hafta sonunda ama yağış yok. Cuma günü yarın gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Haritamızı açalım. Meteorolojinin bazı illeri için sarı kodlu uyarısı var. Onlara da bakalım. Bugün Trakya'nın tamamı yağış alacak. İstanbul ve Yalova hariç. Bu yağışlar Karadeniz'de Bartın'a içeride Çorum'a kadar ulaşacak. İzmir'e kadar sarkan yağışlar bunlar. Göller bölgesinde yağış alacak bugün. Yarın Marmara'nın tamamı, Ege'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Doğu Anadolu'nun tamamı, Akdeniz'in doğusunda biraz daha içeride, kuzeyinde Osmaniye'de ve onun da yukarısında Kahramanmaraş'ta yağışlar var. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgesi, Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in batısı ve güneyi, bu bölgelerde yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Hafta sonuna yarın bakalım izninizle. Biraz daha detaylı plan yapmak isteyenlere cumartesi günü yağış Türkiye genelinde, pazar günü ise doğuya çekilecek diye söyleyelim. Hani böyle bir genel bilgi vermiş olalım. Daha detaylı bilgiyi yarın sizinle paylaşacağız. Dün sağlığımız için bazı kararlar verelim ve bunu yavaş yavaş uygulayalım diye konuşmuştuk. Onlardan biri de her zaman attığımızdan biraz daha fazla adım atmak olmuştu. 100 adım, 200 adım, evde bile olsa adım sayımızı arttıralım ve bunu adım atmak için yapalım. Yani evde bir şey almaya gittik, geldik. İşte elimizdeki telefonumuz ya da saatimiz adımlarımızı ölçtü, baktık. Aa, bugün 1000 adım atmışım. Ondan bahsetmiyorum. Adım atmaya niyet ederek yola çıkmaktan bahsediyorum. Hızınızdan hiç bahsetmiyorum, süreden hiç bahsetmiyorum. Adım atabildiğiniz kadar hızlı, yorulmayacağınız bir tempoda adım atmanızdan bahsediyorum. Bu ev içinde bile olabilir. Dışarı çıkamıyorum, ev içinde dolaşmanın da hiçbir anlamı yok. Böyle düşünmeyin lütfen. Evde bile, telefonla konuşurken oturmak yerine yürümek bile, belli bir süre adım atmak bile faydalı. Hareket edebileceğimiz her anı değerlendirmek lazım. Eğer yormuyorsa sizi merdiven inip çıkmak, tekrar söylüyorum, yormuyorsa sizi, hareketle artan bir ağrınız olmuyorsa adım atabilir, merdiven çıkabilirsiniz, asansör yerine merdiveni tercih edebilirsiniz. Bütün bunlar gün içindeki hareketliliğinize değer katacak. Gelelim suya. Su sevmiyorum ben diyenler, hiç içmiyorum çay dışında, yani ağzıma bir ilaç içeceksem eğer su içiyorum diyenler, çay bardağıyla bile olsa başlamanızı rica ediyorum. Su vücut için çok kıymetli. Bugün bir çay bardağı için, yarın aklınıza gelsin iki çay bardağı için, sonra su bardağına çevirin ve günlük ulaşmanız gereken hedefe ulaşın. Vücut ağırlığımızla doğru orantılı olarak günde 2 ila 3 litre arasında su almamız gerekiyor. Vücut ağırlığınız çarpı 0.30 yaptığınızda içmeniz gereken suyu aşağı yukarı bulmuş olursunuz. Bu noktaya ulaşmak kolay olmayabilir ama suyu tatlandırabilirsiniz. Yani şeker katmaktan bahsetmiyorum. Ama meyve parçaları koyabilirsiniz, salatalık dilimleri koyabilirsiniz, biraz zencefil koyabilirsiniz, bir dilim limon atabilirsiniz. Dikkatli olun, limon kan sulandırıcı gibi ilaçlar kullananlar için çok fazla limon tüketimi kanın biraz daha seyrelmesine yol açabilir. O yüzden kan sulandırıcı içiyorsanız, ilaç olarak kullanıyorsanız, doktorunuz reçete ettiyse, ki genelde bu ilaçlar raporlu ilaçlar, o zaman hangi meyveyi yiyeceğinizi de ya da ne kadar yiyeceğinizi de bilmeniz lazım. Ama suyun bir sürahi suyun içine bir dilim limon atıp onun esansından, kokusundan istifade etmek istiyorsanız bunun herhangi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum ama yine de o bir dilim için bile olsa gerekirse doktorunuza sormanız doğru olacaktır. Bazen bazı şeyleri fazlaca tüketiyoruz ve bunu bazen ilaçlarımızla eş zamanlı yapıyoruz. Mesela greyfurt inanılmaz güzel bir meyve ama yine bazı ilaçlarla etkileşime girdiğini unutmayalım. O yüzden kullandığınız ilaçlara göre doktorunuza ben bunu acaba hangi meyvelerle birlikte tüketemem ya da hangi meyveleri bununla almamalıyım, yememeliyim, yememem gereken bir şey var mı? Bunu bir sorun lütfen. Son derece önemli bir bilgi bu. Bunun dışında yine bugün gelin, dün bu iki önemli kararı almıştık. Bir yandan bunları uygulayalım. Biraz daha fazla hareket ve biraz daha fazla su. Bugün kullandığımız yağlara bir bakalım. Acaba yemeklerimizde hangi yağları kullanıyoruz? Acaba sağlıklı diye yediklerimiz, tükettiklerimiz acaba gerçekten o kadar sağlıklı mı? Yani dışarıdan satın aldığınız margarinler, sıvı yağlar, hatta bazen zeytinyağının içinde zeytinyağın kaliteli olmayanının kullanılması kalp sağlığı için zararlı olabilir. Zeytinyağı kullanıyorsanız bile bu yağı fazlaca yakmak, bu yağda çok kızartma yapmak, pirinci çok kavurmak, bulguru çok kavurmak, şehriyeyi çok kavurmak, bunların kalp sağlığı için zararlı olduğunu unutmayın. Evet, tereyağı çiğden tüketildiğinde kalp sağlığı için faydalı vitamin ve mineraller içerir. Ama onu yaktığınızda, yani kavurduğunuzda bu yağların büyük bir kısmı yararlıdan zararlıya döner. Bu yüzden lütfen tereyağını yakmadan kullanın. Nasıl pilav yapacağız biz? Hele de böyle biraz kavurarak pilav yapmaya alıştıysanız yöntemimizi değiştireceğiz efendim. İyice yıkadığımız, sıcak sudan geçirdiğimiz, arsenik riskinden kurtarmaya çalıştığımız pirincimizi salma usulü pişireceğiz. Tereyağımızı eğer kullanacaksak belli miktarda tereyağını, onun içine biraz ilave ettiğimiz zeytinyağını suyun içine bırakacağız. O kaynayacak. Sonra yıkadığımız, süzdüğümüz pirincimizi ilave edeceğiz. Ne kadar su çekeceğini ben bilemiyorum. Şimdi ben kavurduğum zaman gerektiğinde az su ilave ediyordum. Peki, anlıyorum sizi. Ben de aynı endişeyi yaşıyorum. O zaman lütfen ya ölçerek yapın ya da tüm bunlara rağmen ölçüyü kaçırabileceğinizi düşünüyorsanız daha az suyla pişirmeye başlayın ve kontrollü olarak sıcak su ilave edin. Tuzu mümkün olduğunca az koymanız gerektiğini de unutmayın. Bugünün bize ödevi doğru yağlar. Kalp sağlığı için doğru yağları bir araştıralım. Yarın da bunları nasıl kullanabileceğimiz konusunda daha detaylı konuşalım. Birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın lütfen. Doktor Ekrem burada ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün dinleyicilerimizin de merak edeceğini, katılacağını düşündüğümüz bir konumuz var. Osmanlı'da vakıf kültüründen bahsedeceğiz. Aslında iyilikseverliğimizin, yardımlaşmamızın biraz daha kamulaştırılmış ya da biraz daha kurumsallaştırılmış halinden bahsediyoruz.
Evet. Zaten kuruluş sebebi de o. İnsanlar sağlıklarında pek çok hayır hasenat yapmak isterler. Bu insanın tabiatında vardır. Yani insan ne kadar cimri olursa olsun birine iyilik yaptığı zaman bundan haz duyar. Yüksek seciyeli, karakterli insanlar bunu sistematik hale getirir ve daha geniş kitlelere bu iyilikleri, hayır hasenatı ulaştırmak isterler. Servet sahibi ise bunu vakıf şeklinde umumun hizmetine sunar ve burada şöyle de bir avantaj vardır. Çok kişi bundan istifade ettiği gibi uzun zamanda devam eder. Siz öldükten sonra da buna devam eder.
Hatta yardım etmek isteyen ama ne yapacağını bilmeyen insanlara da bazen yol gösterir.
Yol gösterir, evet. Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Malumunuz dinimizde bir kaide var. Biraz tabii belki mecaz. Herkesin bir amel defteri var. Tıpkı şirket defteri gibi. İyilikler bir tarafa, kötülükler bir tarafa yazılıyor. Veya iki ayrı deftere yazılıyor. insan ölünce bu defter kapanıyor artık. Yani iyilikler ve kötülükler bitti. Ne yaptıysanız dünyada yaptınız. Ancak bunun 3 tane istisnası var. Bunlardan bir tanesi hayırlı bir evlat yetiştirmişsiniz. Size dua ediyor veya iyilikler yaptıkça size bunun sevabı geliyor. İkincisi bir ilim. Kitap yazmışsınız, buluş yapmışsınız. İnsanlar bundan istifade ettiği müddetçe size sevap geliyor. Üçüncüsü sadaka-i cariye denilen bir vakıf kurmuşsunuz. Bunu çok büyütmenize gerek yok. Bir ağaç dikmişsiniz. Ağacın gölgesinden insanlar istifade eder, meyvesinden insanlar, hayvanlar istifade eder. Bu zaman zarfında size sevap gelir. Köprü yaptırmışsınız, yol yaptırmışsınız, çeşme yaptırmışsınız, cami yaptırmışsınız, hastane yaptırmışsınız. Bunu büyütmek mümkün. Şimdi böyle bir Türk İslam kültüründe böyle bir şey de olunca insanlar hayırda yarışmışlar. Demişler ki biz madem ki servetimiz var, az veya çok bunu...
Ben öldükten sonra bunun bana bir faydası yok.
Hali hayatımıza biz bunu hayra dönüştürelim. Hem insanlar istifade etsin, biz öldükten sonra da sevap gelsin. Yani vakıf deyince insanın aklına çok büyük müesseseler gelmesin. Bir çeşme, bir köprü, çok basit bir şey, bir vakıf olabilir. Yani bir kadın mesela gerdanlığını vakfetmiş Osmanlılar'da. Fakir kızlar düğünlerde taksınlar.
Tekrar iade edecek.
Evet. Yani vakfın kuruluş maksadı bu. Yani parası var adamın, 3-5 kuruş. Bu parayla hiçbir şey yapamıyor. Bu parayı para vakfı yapmış. İnsanlar kredi ihtiyacı olanlara gidiyor da 3-5 kuruş borç alıyor. Getirip ödüyor. Para vakfı. Yani o zamanki banka. Yani
aslında nakde ihtiyacı olduğunda alıyor. Sonra tekrar iade ediyor. Başka birisi alıyor.
Başka birisi alıyor. Evet. Tamamı mesela 500 lirası var adamın. 500 liraya belki bir şey yaptıramaz ama para vakfı yapıyor. Size 2 lira lazım, 3 lira lazım. İnsanların çok cüzi kredi ihtiyaçları olabilir ve çok kişiden bulamaz. Yani her kredi deyince...
Borç istemek zor bir şey. Zor bir şey. Yani. Zor.
Bir de yani kredi deyince yüksek meblağ aklınıza gelmesin. 3 kuruşa, 5 kuruşa ihtiyacınız olur. Paranız vardır, o anda paranız yoktur. İşte para vakıfları o işi görüyor. Biraz emniyetlidir tabii. İpotek veya kefil istiyor. Yani çünkü para giderse gelmez. Vakfa zarar verir. Ama Osmanlı'da bankanın işini bu görmüş. Faizsiz hem de. Faiz almıyor. Adamın başına ne geldi bilmiyorum. Kayık vakfetmiş. Bir tane kayığı varmış. Nehirde geçsin diye kayık vakfetmiş. Yani insanlar binsin parasız geçsinler diye. Fide vakfedenler var. Yani meyvelik meyve fidesi bir bahçede üretiliyor. Yani çok akla ziyan vakıflar var. İlkokul çocuklarını pikniğe götürsünler diye vakıf kurmuş adam. Senede 2 kere.
Ama aynı zamanda bunlar devamlılığı olması için bir taraftan da bir işletme.
Tabii işletme elbette. Vakıf dediğiniz bir işletmedir. Hükmü şahsiyeti yani tüzel kişiye olan bir işletmedir.
Peki o zaman vakıf nasıl kurulur diye başlayalım önce. Şartlarının ne olduğunu bilelim ki.
Evet.
Vakıf kuranlar ya da bir şey vakfedenler aslında nasıl bir yoldan geçmişler onu da anlayalım.
Evet, vakıf dünyanın en eski müessesesi. İşte Kabe Hazreti Adem zamanında kurulmuş. Demek ki İlk insan olan, ilk peygamber Hazreti Adem vakıf kurmuş. Hazreti İbrahim'in yaptığı vakıflar, işte Kabe'yi tekrar yapmaları, Filistin'de yaptığı vakıflar yakın zamana kadar, 1918'e kadar cariydi. Oradaki arazilerinin mahsulünün belli bir kısmından fakirlere muntazaman yemek verilmesini vakfetmiş Hazreti İbrahim. Milattan önce 2000 yıllarında yaşadığı tahmin ediliyor. 1918'e kadar yaklaşık 4000 sene bu vakıf tatbik edilmiştir.
Yani en uzun...
Halilur Rahman Vakfı deniyor adına. Evet, en uzun vakıf. Bildiğimiz en uzun vakıf. Mescid-i Aksa bir vakıftır. Hazreti Davud tarafından başlanmış Süleyman Aleyhisselam zamanında. Hazreti Peygamber vakıf kurmuş bizzat kendisi. Hayber'deki hurmalıklardan onun hissesine düşenleri fakirlere vakfetmiş. Eshab-ı Kiram'dan vakıf kuranlar
onun
var.
Onun dağıtmaktan bahsetmiyoruz. Sürekli olması
sürekli,
değil
evet,
mi?
Evet. Vakıf bir hurmalığı olunca... diyor ki ben burayı vakfettim diyor. Ne demek vakfetmek? Bunun mahsulü çıktığı zaman fakirlere dağıtılıyor. Ağaçları verilmiyor. Kendi verilmiyor. Fakirler veya mesela... Bir kısmı fakirlere dağıtılıyor, bir kısmı satılıyor. Satılanla tamirat, bakım, işletme masrafları harcanıyor. Böyle bir vakıf kurmuş. Hazreti Peygamber bizzat kurmuş bunu. Hazreti Osman'ın çok vakıfları var. Mesela en tipiği Medine'de suyu çok güzel olan bir kuyuyu, Rume kuyusunu bir Yahudiden satın alıp vakfetmesidir. Şimdi bu insanlara garip gelebilir ama suyu tatlı olan bir kuyu çok nadir bulunur. Ve bunu fakirlere vakfediyorsun, düşünebilir misin? İnsanlara.
Belki de onların hiç ulaşamadığı bir su.
Ulaşamadıkları bir şey. Çok pahalı çünkü. Yani çok pahalıya satıyor suyunu adamcağız o zaman. Böyle vakıflar kurulmuş. Şimdi vakıf bir akittir. Bir malın mülkiyetini tutup, hapsedip, vakfedip, vakıf zaten biliyorsun tevkif etmek, tutmak demektir. Menfaatini, onun istifadesini insanlara sunuyorsunuz. Yani araziyi vermiyorsunuz, binayı vermiyorsunuz, neyse parayı, köprüyü, eşyayı vermiyorsunuz. Ama onun menfaatini, istifadesini, kullanılmasını faydasını insanlara tahsis ediyorsunuz. Fakirlere olabilir, zenginlere olabilir, fakir zenginlere ortak olabilir, kabristan gibi, köprü gibi. Sadece fakirler olabilir, imaret gibi. Yemek veriliyor mesela. Zenginler yiyemez oradan, parasıyla yiyebilir. Sabah akşam fakirlere yemek veriliyor.
Mesela şimdi yemek dağıtıyorlar. Evet. Herkes giriyor alıyor. Belki ama fakir değil.
Şimdi şöyle. Eskiden zenginler zaten haysiyet sahibi olduğu için gidip yemezdi. Zenginler gitse oraya zaten bilinirdi. Hop sen nereden çıktın derlerdi. Şimdi insanları tanımanın imkanı olmadığı için giden artık sen kimsin, nesin, niye geldin denmez. Git muhtardan fakir vesikası getir de denmez. Şimdi artık veriyorlar. Hı-hı. Yapacak bir şey yok. Ama eskiden öyle değildi. İmaretlerden fakirler, bir de hazineden alacağı olanlar, yani medrese talebeleri. Hı-hı. Onlar mesela sabah akşam giderlerdi imaretten. Hatta orada da yemezlerdi. Onların kapları vardı. Sefertası gibi alır getirir. Kendi yurtlarında yerlerdi. Muntazama. Yani talebelerin yemek derdi yok. Üniversite talebesinin, ortaokul, lise talebesi, ben nerede yiyeceğim?
Şimdi ödeme de yapmıyor.
Hayır, ödeme yapmıyor. Vakıf çünkü. En yakın imaret nerede? Filanca yerde. Bu medrese oraya bağlanmış. Talebe gidiyor. Hatta bazen toptan gidip toptan alıyor yemekleri, getiriyor, yiyorlar.
Dağıtıyor.
Ve yani biz öğlen ne yiyeceğiz, akşam ne yiyeceğiz diye bir derdi yok. Ve bu imaretlerin eğer geliri yüksekse yemekleri de çok güzel oluyor. Yani hatırı sayılırım. Ama geliri azsa tabii ona göre mütevazi bir imaret. Ama her yerde var bu imaretler. İnsanlar mesela bu imarete çok emredilermiş. Çünkü gene Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Cennette bir derece vardır. O derece sadece insanlara yemek yedirenlere verilir. Bakın insanlara diyor, Müslümanlara demiyor. Hatta şerh edenler diyor ki, peki para alanlar da böyle mi, aşçılar? Niyet etseler onlar da sevap alırlar. Çünkü eğer insanlar aşçılık yapmasa, lokanta açmasa insanlar sıkıntı
aslında
çeker.
Aslında her işte...
Niyet.
Evet, niyetle başlamak lazım. O gün o işe başlarken insanlara şimdi faydalı bakın, olmaya
bakın
niyet ederek.
Hanım, insanlar din deyince akıllarına hemen dinin sert hükümleri geliyor. Zor hükümleri
ya
geliyor.
Sadece ibadet kısmı geliyor.
İşte ama şimdi başımızı mı örtüyoruz? Ay namaz günde beş. Ay çok zor. El kesiliyor, kol kesiliyor. Halbuki din muazzam bir sistemdir. Muazzam bir ahlaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaksınız. Kimseyi üzmeyeceksiniz. İyilik yapacaksınız. Malınızdan vereceksiniz. Size yani iyi insan demek... Başkalarına faydalı olan insan demek. Din muazzam bir ahlak sistemi kurmuş. Yani bugün Türkleri Türk yapan, bu cemiyeti bütün tahribata rağmen ayakta tutan o ahlaki sistem, Türk-İslam ahlakıdır. Bunu insanlar gözden kaçırıyorlar maalesef. Elbette ki ibadet vardır, elbette ki iman vardır. Bu dinin vazgeçilmez bir unsurudur ama din imandır, ibadettir, ahlaktır. Ahlak kısmından haber, yani dindarların da çok haberi yok. Orayı bir ikinci planda tutuyorlar. Seküler kesim de orayı görmek istemiyor. Yani din dediğiniz sadece iman
çünkü
ve ibadet.
Çünkü orayı görürse bakış açısını değiştirecek.
Ama evet işte ama gerçek bu. Gerçek bunu bütün dünya söylüyor. Yani dünyaya ahlak peygamberler tarafından konmuştur. İnsanların kafasıyla bir ahlak sistemi kurması mümkün. Zordur. Tartışmalıdır ve insana saadet getirmez. Çünkü insanların ahlak telakkileri değişik olabilir.
Bir de ortak kabul görmez.
Evet onu kastediyorum. Ortak kabul görmüş ve cemiyeti tanzim etmiş asırlar boyunca. Şimdi böyle olunca bir insan parası varsa, akıl bali ise, akıllıysa, bulu ermişse, yani parasını kullanabilecekse vakıf kurar. Din farkı yok. Müslümanların da vakıfları var, gayrimüslimlerin de vakıfları var. Kadın erkek farkı yok. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Osmanlı vakıf kayıtlarında yapılan araştırmalarda vakıf kuranların %36'sının kadın olduğu ortaya çıktı.
İşte bir hemen.
Bu çok büyük bir rakam. Evet. Yani bir cemiyette %36.
Bizim toplumumuzla yabancı toplumları karşılaştırdığımızda da oran benzer
onlar
mi?
Onlar da şimdi vakıf yerini kuran başka müesseseler var ama İslam dünyasındaki kadın nispeti daha fazla. Neden? Bunun sebebi şu. 1920'lere kadar Avrupa'da kadınlar kendi mallarında tasarruf etme hakkına sahip değillerdi. Kadınların malları var ama kendileri, kocaları veya babaların izniyle yapabiliyorlar. Hmm. Hele karşılıksız kazandırmalarda bu çok zor. Yani kadın bir vakıf kuracak, birine bir şey hediye edecek. Kocası buna izin verir mi, babası buna izin verir mi? Vermez. Alışverişlerde bile bu var. Ama İslam dünyasında böyle değil. İnsanlar bunu da bilmezler. Yani Avrupa'dan daha ileridir İslami sistem. Kadınlar normal erkeklerle eşittir hukuki olarak. Kendi malında istediği gibi tasarruf edebilir. Babasının, kocasının iznine muhtaç değil. Evet, bir kadın ne kadar zengin? Şimdi mesela bu %36 neyi gösteriyor? Demek ki kadınların serveti var. Hı hı. Bu servet çok fazla olmayabilir. Ama var. Hı hı. Ama var. Ve bu ikinci bir husus. Kadın bu servetini rahatça karşılıksız bir şeye çevirebiliyor.
Kimseye sormadan, kendi kararıyla.
Bu bir küçük mescit. Ekseri zaten İstanbul'u gezin, Anadolu'yu gezin. Mahalle aralarındaki küçük mescitler hep hatun mescididir. Çeşmelere bakarsınız. Benim şimdiye kadar gördüğüm şey belki yarısı felancı hatun hayratıdır. Çünkü çeşme nispeten daha hesaplıdır, daha ucuza yapılabilir. Bu dikkat edilen
bir de kadınlar şey. Suyla ilgili şeyleri evet. Yani...
Su hayrı da çok evet. Sevaptır. O da hadis-i şerifle övülmüştür su hayrı. Ben eski vasiyetlerde hep görmüşümdür. Yani vasiyet yapanları mutlaka o su hayrına bir kapı açmış. Su hayrı yapasın, çeşme yapasın. Filancaların su harkları temizlensin. Yani su getirtmeye insanlara
Sadece çok, insanlara da değil, hayvanlara da.
Hayvanlara, tabii insan dediğim hayvan. Hı-hı. Çeşmenin İnanlı. Önündeki yalak ne için? Hı-hı. İnsanlar için değil, hayvanlar için. Hayır, yalaksız çeşme yoktur. Yani gelen geçen hayvanın içmesi için mutlaka yalak yaparlar. Yani insan için olsa çeşmeyi yaparsın. Hı-hı. Kovaya koyar, yalak. Hayır, yalak da vardır. Bu enteresandır. Kuş mezar yapar adam. Mezarın üzerine kuş için bir evet. çukur yapar. Evet, su. Bunu Avrupalılar hayretle karşılıyorlar. Avrupalılar insanlara, canlılara kıymet vermekte, kendilerinden başka kimseyi tanımadıkları halde mezarların üzerindeki o kuş yuvalarını yabancı seyyahlar hayretle, yani bu Osmanlı zarafetinin bir sembolüdür. Kuş evleri camilerdeki kuşları rahat, sadece camide değil dükkanlarda rahatça girsinler, soğuk havalarda korunsunlar diye kuş evleri. Hem de sanatlı, rastgele bir kuş evi değil. Sanatlı kuş evleri yapmışlar. Bu Osmanlı zarafetinin, Türk-İslam zarafetinin bir misalidir. Vakıf lehtarı fakir olabilir, zengin olabilir, mesela anlattığım gibi aile olabilir. Mesela bazı insanlar var, ya benim servetimi çocuklarıma bırakacağım, çarçur edecekler. Ben aile vakfı kurayım diyor. Hem çocukların hem torunların hem torunların torunları istifade etsin. Aile vakfı
yani
ne demek?
Parayı koruma altına alıyor öyle mi?
Mallarını vakfediyorsunuz, zürri vakıf deniyor buna, aile vakfı. Yasaklandı Cumhuriyet'ten sonra bu. Malınızı vakfediyorsunuz, o malın gelirinden diyorsunuz benim çocuklarıma maaş verilsin. Mesela o gün oğullarınız varsa kızlarınız da
sonlara. Ama mala sahip olamıyorlar.
Hayır, malı satamıyorlar. Malı mal kiraya veriliyor. Malın gelirinden çocuklar, onlar ölünce torunlar, torunların çocukları. Benim mesela bir arkadaşım vardı. Diyarbakır, Kıbrıs'tan gelen aile vakfıyla okuduğunu söylerdi üniversitede. Demek iyi bir para kalmış. Mesela bizim bir hocamız vardı Ankara Hukuk'ta. Diyarbakır'da Haririzade Vakfı'ndan ona para gelirdi. Fakat çok cüzi bir paraydı. Çünkü nüfus artmış.
Sayı arttıkça.
Ve vakfın gelirleri azalmış. Sınırların dışında kalmış falan. Çok az bir paraydı ama muntazaman gelirdi. Ve bu aile vakıfları Türkiye'de yegane ve yegane soyunuzu öğrenebileceğiniz kayıtlardır. Çünkü işin ucunda para olduğu için aile mensupları sıkı sıkı yazılmış. Eğer 500 senelik bir aile vakfınız varsa 500 senelik soyunuzu öğrenirsiniz. Bu çok... Ben çünkü bir iki kişilik yaptığım için de biliyorum. Büyük bir nüfus kaydı. Aile vakıfları kurmuşlar. Dediğim gibi biraz evvel çok enteresan vakıflar kurmuşlar. Kitap vakfetmiş mesela. Kitap o zaman çok kıymetli. Hoş bakar şimdi de kıymetli. Basılmayan kitaplar için ölüyoruz biz bulabilmek için. Baskısı
eski
bitmiş.
Eski baskısı.
Ondan sonra kitap vakfı var. Bu kitap vakfı birkaç cilt yazdırıyor mesela Hattat'a parasını veriyor. Sonra bunu vakfediyor. Mesela kütüphaneler birer vakıftır. Topladığı kitapları adam... Demiş ki bunu sadece ben ve ailem değil herkes istifade etsin diye bir vakıf kurmuş. İnsanların aklına gelmiyor işte kütüphaneler bir vakıf. Kütüphane yapmayan insan yok. Padişahların mesela en kitap kurdu padişah Sultan 1. Mahmut'tu muazzam bir kütüphanesi vardı. Ona Ayasofya Kütüphanesi denir şimdi Süleymaniye'de. Şeyhülislamların, sıradan insanların, ağaların, beylerin, Ragıp Ağa, Şakir Ağa.
Şu anda mesela İslam'ın en büyük kütüphaneleri böyle kurulmuş.
Ali Emir Efendi Yemen'e tayinini istemiş bir kitabı görebilmek için. Sonra o kitaplarını millete vakfettiği için millet kütüphanesi denmiş. Bunlar hep vakıftır ve bu kütüphaneler belki başka zaman da konuşuruz ama yanmayacak şekilde inşa edilmiştir. Ve yıkılmayacak şekilde inşa edilmiştir. Zelzeleler olur çünkü bunların o kadar güçlüdür ki duvar ve tonozları çökmez. Ve yanmaz. Çünkü pencereleri yukarıdadır ve demir kapakları vardır. İki tane dışta ve içte. Yangın çıktığı zaman mahallede hazin denilen Şeyhül Kütüb'ün, kitap şeyhinin yani kütüphane müdürünün birinci işi elindeki uzun demir çubuklarla o demir pancurları kapatmaktır. İstanbul'da nice yangınlar olmuştur. Kütüphanelerde kitap yanmamıştır. Yenikapı Mevlevi Hanesi yandığı zaman kütüphanesindeki kitapların hepsi kurtuldu. İki kitap yandı. O gece Mevlevi Şeyh onları okumak için odasını aldığı için.
Yani
bu kadar da gayret etmişler vakıfların korunması için. Camiler yapmışlar. Şimdi bu camiler, padişah camileri bile vakıftır. Kendi cebinden yapıyorlar onlar. Sevap kazanmak için. Medreseler.
Şu anda hala ayakta mesela değil mi? Şimdi onun içinde ibadet edildikçe.
Evler yok. Evler yok. Hiç kimsenin evi yok bugün. Çünkü evler en tipiften yapılır. Bir 100 yıl sonra yıkılır gider. Ama insanlara faydalı olacak binalar, camiler, medreseler bunlar.
Saraylar kalsa bile şu anda... Ne faydası
bu
var?
Bu saraylar hep yakından kalmıyor. Onların öncekilerin hepsi yandı, yıkıldı, gittiler. Yani camiler, medreseler, yani bir cemiyet için en mühim. Darüşşifalar, sadece darüşşifa değil, bimarhane, akıl hastaneleri, çeşmeler, su yolları, su kemerleri, imaretler, taphaneler var, nekaat evi. Biliyorsunuz hastayı tedavi etmekle iş bitmiyor. Tedavi olduktan sonra nekaat devresini de uygun geçirmesi lazım. Evler buna müsait değil. Hastayı darüşşifada tedavi ediyorlar. Evine yollamıyorlar. Taphaneye alıyorlar. Taphanede avetleriyle, sütle, balla,
müzikle, beslenerek, su sesiyle. Yani
orada şeyde tedavi ediyor. Hı. Bakıyorlar adama, adam hastalık sonrası iyileşip evine, burası da vakıftır. Tabhane deniyor buraya. Hı. Çok insan çözememiş bunun ne olduğunu. Tabhane, tab yorgunluk, dinlenmek demek. Bir tab düşmek var ya. Sonradan dinlenme evi falan demişler. Dinlenme evi değil orası, bakım evi. Hastaların ve kimsesizlerin bakım evi. Bunları yapmışlar. Bunlar hep vakıf olarak yapılmış. Böylece cemiyette çok büyük bir mesele olan amme hizmetleri vakıflarla karşılanmış. Devlet bir kuruş para harcamamıştır. İslam devleti hastane yapmaz, cami yapmaz, köprü yapmaz, çeşme yapmaz. Bunların hepsini insanlar yapar.
Devlet, tam da bunu bunları sormaya hazırlanıyordum. Şimdi olsa bu devletin işi, devlet yapsın der.
Bilakis öyle düşünmez
mesela insan. Şu anda diyorsunuz ya, yemek dağıtmak, su dağıtmak.
Devlet yani, nerede diyor adam.
Evet ya, niye ben yapayım diyor, evet. Kardeşim devletimiz yok mu, belediyemiz yok mu, onların işi bu.
Ama şöyle bir fark vardı Hülya Hanım. İslam devleti zaten sadece içte ve dışta emniyeti yapar ve onun için bu işi iyi yapar. Biliyorsunuz bir insan çok iş yaptı mı hepsini yapamaz, hiçbirini yapamaz. Devletin işi değil bu. Amme hizmetleri insanların işi. Ferdi bir şey bu. Zenginler bunu yapacaklar. Bu onlara bir amme borcudur. Ha, zenginler yapmıyor veya yetmiyorsa o zaman devlet
diyor.
O zaman devlet ve tamam işte onu emniyet için veriyorsunuz. Tabii İslam devleti az vergi topluyor. Ve vakıf kuranlara teşvikte bulunuyor. Şimdi siz bir vakıf yapıyorsunuz. Paranız yetmiyor. Daha doğrusu onun devamı için malınız yetmiyor. Devlet diyor ki şu köyün vergisini ben oraya tahsis ettim. Oh, siz hastanenizi yapıyorsunuz. Hastanenin işletmesini o devletin tahsisi.
Şimdi de galiba buna benzer sistemler var. Devlet bir vakfı kabul ettiyse diyor ki sen okulu yap, öğretmenini ben vereceğim. Sen hastaneyi yap, doktorunu, hemşiresini, evet, ben vereceğim. Ya da işte sen
Yalnız burada şöyle bir fark var. Şimdi okullar ve hastaneler devlet tarafından işletiliyor. Onun için mutlaka hantal oluyor. Ama vakıflar işlettiği zaman parası olan vakıf mesela en iyi öğretmeni getiriyor. En iyi doktoru getiriyor. Ve devlet bunlara karışamıyor, müdahale edemiyor. Devletin bürokratik ağırlığı buralara sinmiyor. Onun için İslam dünyasındaki bütün medreseler muhtardır, özerktir. Devletin değildir. Öğretmenini, ders programının hepsini vakfı yaptıran seçer. Ve oradaki öğretmenler seçer. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Böyle olunca tabii İlim daha ileri oluyor. Devletin kontrolünde oldu mu belli bir hantallık ve belli bir tabii resmi ideoloji istikametinde baskı oluyor. Yürümüyor işte. Eğer bütün okullar, bütün hastaneler, vakıfların, şimdiki vakıflar demiyorum. Yani İslam dünyasındaki manasıyla vakıf. Çünkü şimdi vakıf adıyla olanların hiçbirisi vakıf değildir. Şu anda vakıf denen şeyler var ya, onlar İslamiyet'e göre vakıf değildir. Zaten Türk Medeni Kanunu vakıf kurmayı yasakladı. Cumhuriyet'ten sonra vakıf yasaklandı. 1967'de vakıf kurmaya izin verildi. Ama bu kurulanlar da vakıf değil, birer dernektir. O İslamiyet'e göre vakıf, Cumhuriyet kanunlarına göre kurmak mümkün değildir.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım. Biz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor. İkinciyle sohbetimiz devam ediyor. Vakıfları konuşuyoruz. Bir camiden bahsediyorsak eğer, caminin banisi, işte kim yaptırmış, ne zaman yaptırmış, onların hepsini biliyoruz. Ve dediniz ki biraz önce, işte o defter kapanmıyor. İyilikler yapıldıkça yazılmaya devam ediyor. O camileri yaptıran padişaha yazılıyor, evet, iyilikler. İbadet edildikçe, içi gezildikçe, hayran olundukça, ödül alındıkça, Türkiye'nin kültür mirası listesinde yer aldıkça vesaire. Peki onu yapan kişi de aynı derecede ya da aynı şekilde sevap alıyor mu?
Orada çalışan, mimarı, tuğlasını yapan, harcını karıştıran, onlara su veren, orayı temizleyen, orada hizmet eden herkese niyeti halis ise kıyamete kadar sevap gelir. Çünkü bu bir ortaklık gibidir. Bir çuval buğdayın, siz biz ortak olduğumuz zaman her tanesinde ortağız demektir. Yani şu buğday benim, bu buğday sizin değil. Bu bir hayırsa, bu bir şirket gibidir. Ha, en büyük pay onu yaptırandadır. Çünkü servetiyle, niyetiyle, planıyla her şeyi o kurmuştur. Yani bir şey, yolu açan mühimdir. Ama o yolda gidenlerin hizmet edenlerin hepsinin sevabı kıyamete kadar devam eder. Hiçbiri eksilmez. Ama derece derecedir aralarındaki sevap farkı. Çünkü bir vakfı kurdunuz, o vakfın bir idamesi var. Cami, hastane, mektep yaptım. Ben binayı yaptım, bitti. Şimdiki gibi değil. Vakıflar bunu bir de devam ettiriyor. Onun için vakfın iki türlü malı vardır. Bir vakfın kendisi, cami diyelim, cami veya medrese. Peki bu camide imamlar, müezzinler, kayyımlar, buranın tenviri, aydınlatılması, teshini, ısıtılması, tamiri,
tadilatı,
tanzifi, temizlenmesi bunlar. Bunlar için de para lazım. Devlet imam maaşı vermez Osmanlılar'da. Müezzin maaşı vermez. Kayyum maaşı vermez. Camilere bakmaz devlet. Vakıflar bakar. Yeni camiyi düşünün İstanbul'daki. Yeni caminin yanında Mısır Çarşısı var. Mısır Çarşısı onun vakfı. Kadıncağız onu yaparken Hatice Terhan Valide Sultan onu daha ve çok Mora'da var, Bulgaristan'da var, her yerde var.
Tabii tabii bir vakıf var mesela. İstanbul'da bu vakfın geliri Yunanistan'daki kadınların sokağa çıkarken üzerine giyeceği giysinin satın alması ihtiyacı olanların alması
evet.
için vakfedilmiş.
Şimdi bunların gelirlerini topluyor vakıf. Bir şirket gibi düşün. Başında mütevelli var. Mütevelli vakfı idare eden kişidir. Bu vakfı kuran olabilir, onun tayin ettiği kişi olabilir. Bunlar ölmüşse mahkeme bir mütevelli tayin eder, güvenilir bir adam. O vakfı idare eder. Ne yapar? Gelirlerini toplar, tamire muhtaç olanları tamir eder, satılacak olanları satar, yenisini alır ve bu paraları toplar ve maaşlarını verir. Devlet maaş vermez, medresede müderrislere vermez, imamlara vermez, hastanede doktorlara vermez. Bunları hep vakıflar verir. Bunu insanlar bilmiyorlar. Onun için vakfın ne kadar zenginse vakıf, faaliyetleri de o kadar kaliteli ve yüksek olur.
Giderken o zaman şu hastaneye, mesela Gureba Hastanesi'ne mi gidelim, Şişli Etfale mi gidelim diye tercih edebiliyorlar o zaman oradaki doktorlara.
Tabii tabii elbette. Çünkü hastaneden herkes istifade edebilir. Vakıftır. Herkes. Şişli Etfal Sultan Abdülhamit'in vakfıdır. Gureba Hastanesi Bezmalen Valide Sultan'ın vakfıdır. Bunlar vakıf olarak yapılmış. Fakirlere yapılmış. Yani zenginlere değil. Gureba Hastanesi'nin şeysi şartı odur. Şişli Etfal öyle değil.
Gureba'ya.
Gureba. Gureba fakirler. Gureba. Garipler. Şimdi Gureba. Gureba deniyor. Garipler yani. Garipler. Kimse. Yani aslında garip yabancılar demektir. Gurbette kalanlar ama esas kimsesiz, malı mülkü olmayanlar içindir ama sonra umuma açılmış artık. Dediğim gibi kimseyi ayıramazsınız. Şimdi burada antır parantez şunu söylemek istiyorum. Şimdi çok mesela gündeme gelen bir mesele var. Diyanet bütçesi çok yüksek. Ben vergilerimden imamlara maaş verilmesini istemiyorum. Bunu diyen insanlar var. Şimdi bunu diyen insanlar aslında haklılar. Çünkü laik devlette diyanet diye bir yer olmaz. Din hizmetleri devlet para vermez. Ama Türkiye'nin böyle bir realitesi var. Bunu bir kere bu taraf anayasal bir kurum. Yani biz kurmadık. Müslümanlar kurmadılar diyaneti. Müslümanların şeyi değil o devletin anayasal bir kurumu.
Değil.
Bu bir tarafa. İkincisi peki camilerin imamları var. Müezzin bu bir sosyal ihtiyaçtır. Peki bunların maaşlarını kim verecek? Bana ne? Kendileri versin. Peki. Osmanlıların, Selçukluların asırlar boyu kurduğu vakıflar nerede? Devlet bunlara el koydu. Bunların geliri devlet topluyor. Sadaka kabilinden maaş veriyor. Siz diyorsunuz ki imamlara maaş verilmesin.
Yani şöyle düşünün. Sultanahmet Camii'nin imamından bahsedelim. Tanımayız
evet.
etmeyiz ama
evet.
Sultanahmet Camii'nin imamı eğer bir Sultanahmet var olan vakfıyla
evet.
yönetilseydi.
Daha yüksek maaş alırdı.
En azından devlet vermek durumunda kalmazdı.
Kalmayacak hiçbir
ama
caminin.
Ama şu anda Sultanahmet Camii'ne ya da Ayasofya'ya girerken ödediğiniz biletin
tabii.
parasına bir bakalım.
Ve onların vakıfları var. Yani Sultanahmet'in vakıfları var. Siz farkında değilsiniz. Burası vakıf dükkan diyor. Dükkanı devlet topluyor kirasını.
Yani Sultanahmet'te o at meydanının etrafındaki dükkanlar
sağda uzak aslında. Yerlerde, başka yerlerde, başka şehirlerde vakıfları var Sultanahmet'in. Yani ben Sultan 3. Selim vakfı ile alakalı bir bilirkişilik yapmıştım. Sultan 3. Selim çocuğu olmadığı için bütün malını vakfetmiş. Muazzam araziler, çiftlikler.
Yani şimdiki Sultanahmet Camii'nin
üstünde mesela Acıbadem'de bir mahalle var. Koşu yolunda bir mahalle var. Mahalle olmuş burası. Devlet pek çok yerinde devlet daireleri var. Bunların parası ödenmiş mi Sultan 3. Selim'e? Selimiye Camii'ni yaptırmış, başka yerler yaptırmış, kışla yaptırmış. Bunları hep kendi cebinden yaptırmış. Sultan Selim'in bu serveti
o zaman padişah, imamın maaşını gidiyor. Konuşurken imamın çalıştığı kurumun gelirini de konuşmamız
O zaman şunu
lazım.
Söylemesi lazım. Bu insan eğer samimi ve haysiyetli bir insansa devlet vakıfları Müslümanlara iade etsin. Karışmasın onlara. El sürmesin.
Benim vergim de ona
Diyanetten
gitmesin.
Diyanetten de maaş vermesin. Ben bunu kabul ederim. Bu makul bir görüştür. Ama siz diyeceksiniz
şu anda
ki
o vakıf eserlerinin hepsi
vakıfları biz yiyelim. Ama imamlara maaş vermeyelim. Ben Lütfü Doğan'a sormuştum. Diyanet İşleri Başkanı rahmetli oldu. O zaman dedim ki ben siz dedim bir etüt yaptırdınız mı? Mesela vakıfların gelirleri, Osmanlı'dan kalma vakıfların gelirleri Diyanet bütçesini karşılayan artıyor dedi. Hmm. Ki vakıfların şeyi çok düşük. Mesela kiralar falan çok düşük olduğu halde.
Bir de bir kısmı da şu anda sınırlarımızın dışında kalmış.
Sadece o mu efendim? Şimdi vakıflar Osmanlı Devleti'nde çok muazzam bir müesseseydi. Fakat Cumhuriyet'in ilanından önce İttihat ve Terakki'ciler iktidara geçince bu vakıflara göz diktiler. Para lazım. Büyük işler yapacaklar. Dünyada para lazım. Para nerede? En kolay parayı insanlardan alırsınız. Tabii kimden alırsınız? Rumlardan, Ermenilerden aldınız. Tamam, Rumları sürdünüz, Ermenileri sürdünüz, mallarını koydunuz. Yetmedi. Vakıflara göz diktiler. Ve önce para vakıflarını iç ettiler. Bu işte öncülüğü Mithat Paşa yapmıştır. Kahraman Mithat Paşa para vakıflarını göz dikti. Bunların hepsine el koydu. Ve bunlardan o zaman Ziraat Bankası, o zaman Emniyet Sandığı, sonra dönüştü. Başka Emekli Sandığı, sonra Ziraat Bankası'na dönüştü. Banka kurdu. O paralar insanların koyduğu paralardı. Ondan banka kurdular.
Peki şimdi bu daha başka bir soruyu da beraberine giriyor. İşte bir yere mahalle kurulmuş. Öbür tarafta şehir, ülke dışında kalmış. Diğer tarafta el konmuş ve banka kurulmuş. Peki bu ama vakıf malı olduğu zaman böyle bunun bir halbuki, bizim daha hassas olmamız gerekmez mi?
Gerekmez mi? Şart-ı vakıf nasıl şari gibidir. Ecdadımız demiş ki vakfedenin koyduğu şart Allah ve Resulünün koyduğu şart gibidir. Ayet hadis gibidir. Değiştiremezsiniz. Adam demiş de burası cami ise onu başka işe çeviremezsiniz. Medrese ise medreseyi çeviremezsiniz. Çeşme ise çeşmeyi çeviremezsiniz. El koyamazsınız. O kadar hassas davranmışlar.
Ya tarım yapılsın diye vermiş üzerine ev yapılmış
yapamazsınız,
şu anda.
Yapamazsınız. Mümkün değil. Çok istisnaları var. Hiç kimse kalmamış orada. Onu satıp başka bir vakfa verirsiniz diyor. Aynı işi yapan başka vakf. Mesela medresenin vakfı orada hiç kimse kalmamış. Onu hatta Osmanlı Devleti toprak kaybettiği zaman devletlerle bir anlaşma yapardı. Derdi ki burada kalan vakıfların kıymeti şu kadar. Bu vakıflar ya devam ettirirlerdi. Mesela Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Sırbistan'da bunlar da hep vakıflar İstanbul tarafından idare edildi. Evkaf idaresi. Osmanlılar bunu maddeye koyarlardı. Derlerdi. Biz burayı, çünkü bu vakıflar Müslümanların vakfıdır. Bir müftü tayin ederlerdi. Müslümanların hem mahkemeleri devam ederdi orada, hem vakıflarını Osmanlılar...
Belki de vakıflar olmasaydı orada şu anda...
Müslüman varlığı olmazdı.
Kalmazdı.
Ne oldu? Mesela Osmanlı Cumhuriyet kurulunca biz karışmıyoruz dediler. Bu sefer oradaki devletler kendi vakıfları idare etmeye çalıştı. Yiyebildiğini yedi, çalabildiğini çaldı. Türklerden, Müslümanlardan adam elde etti falan filan. Bunu çok gördük. Sonra zaten Ruslar işgal edince artık vakıfların hesabını sormak mümkün değil. Bir de Yunanistan'da kaldı. Böyle kuşa dönmüş bir şekilde. Arap dünyasındakiler Müslüman oldukları için vakıf bir miktar devam etti ama onların da burayla irtibatı kalmadı. Çünkü kötü. Bütün Arap memleketleri o zamanlar münasebetler kötüydü. İşgal altındaydı çünkü. Böylece vakıflar ağır bir darbe yedi. Bu yetmiyormuş gibi İttihat ve Terakki önce para vakıflarına ardından cami ve medreselere el koymaya başladı. Ürgüplü Hayri Efendi o zaman Şeyhülislam. Cumhuriyet ilanında bu
da fetva vermiş.
Fetva verdi maalesef. Hatta bununla alakalı şiirler var. Hayri de sas diye, yani hilekar Hayri bastı fetvayı, yuttular domuz gibi vakıfları diye şiir yazmış halk o zaman. Cumhuriyet ilan edilince Medeni Kanun dedi ki Osmanlılar zamanında olmuş her şey Osmanlı kanunlarına göredir. Vakıflar da aynen devam edecektir. Oh çok güzel. Ama 1928'de bir kanun çıkarttılar. Arasında 500 metre olan camiden biri yıkılacak, öbürü devam edecek. Arkasından 1930'da bir kanun çıkarttılar. Eski mezarlıklar, şehir içindekilerin hepsi kalkacak, iskanı açılacak. Arkasından 1924'te medreselere el kapatıldı. 25'te medreselere el kondu. Maliye bunları sattı. Dükkan oldu. Şehirlerde görürsünüz böyle meydanda, çarşı caminin orada tek katlı dükkanlar vardır. Onlar hep işte eski medreseler. Hep satıldı onlar. Maliye biliyorsunuz. Maliye şöyle satar vakıfları. Çok ucuza satar. Şimdi siz gözünüzü dikersiniz. Küçük bir yerdesiniz. Ben bu dükkanı alacağım. Siz bu dükkanı alacaksınız. Zaten biz oranın ileri gelenleriyiz.
Paylaşıyoruz biz baştan.
Bu dükkan ne kadar eder? 1000 lira eder. Öyle mi? Muhammini çağırıyoruz. Muhammin dediğimiz eksper. Buraya bir fiyat ver diyorsunuz. Tabii muamini yediriyorsunuz, içe cebini koyuyorsunuz. Muamini diyor ki 100 lira eder diyor. 1000 liraya. 1000 liralık dükkana 100 lira eder diyor. Yazıyor raporunu. Kim karşı çıkacak? Zaten anlaştık aramızda. İhaleye çıkıyor. İhale şartı ilk ihalede %75'ini veren alır. Yani
75
lira veren alır. Vermiyoruz çünkü aramızda anlaştık. İkinci ihalede %50'sini veren alır. Ben giriyorum ihaleye 50 lira veriyorum. 1000 lira dükkanı alıyorum. Siz de öbürünü alıyorsunuz. Öbürünü alıyor.
Her şey bir yana.
Evet.
Kimi neye uydurursanız uydurun. Kalbinizi ve beyninizi buna nasıl uyduruyorsunuz?
Evet, enteresandır. Para olduğu zaman insanlar kalbini ve beyninin üzerine örtüyorlar. Enteresan
yani
bir şeydir.
Hepimizin ya şöyle düşünüyor. Bildiği bir şey vakıf malına dokunurken yani normal bir şeyden çok daha hassas
Hazreti Peygamber
gerekiyor.
Buyurdu ki, Süleyman Peygamber mülkümün ne kadar güzel olduğunu böyle düşünürüm. Ne mülküm var benim, ne harika mülküm var derken kuş demiş ki ben senin o mülkünü alt üst ederim. Giderim bir vakıf malından kanadımla toprak getiririm. Sarayın üzerine koyarım. Sen iflah olmazsın demiş. Şimdi bakın bir kuşun getirdiği topraktan Süleyman Aleyhisselam iflah olmuyorsa tabi bu bir mecazdır. Kasıtlı olarak bir vakfı yağma eden, iç edenlerin hali ne olur? İnsanlar diyor ki canım ben almasam o alacak diyor. Böyle de kendine bir...
Alma o alsın yani ha, eğer öyleyse.
Evet çok kişi herkes almamış mesela.
Herkes kendi hesabını verecek.
Çok kişi almamış. Bu çok dramatik bir hadisedir. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu camiler satışa çıkarıldı. Bir kısmı okul oldu. Bir kısmı kışla oldu. Bir kısmı hangar oldu. Bir kısmı gazino oldu. Mesela Sirkeci Garı'nın arkasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin ben Yeşildağ gazinosu olduğunu biliyorum. İçkili gazinoydu.
Caminin Diyanet, kendisi
Diyanet
mi?
Dava açtı. Caminin kendisi. Diyanet dava açtı. 90'lı yıllarda kazandı davayı. Aldı orayı cami yaptı. Cağaloğlu'ndan yukarı çıkarken Cezeri Kasımpaşa Camii'nin defter darlığın deposu olduğunu ben hatırlıyorum. Diyanet dava açtı. Kazandı vakıflarla beraber. Orayı cami yaptılar. Gazeteler günlerce yazdı. Nereye gidiyor Türkiye'de? İrtica hotladı. Cağaloğlu'nun meydanında toplu namaz olayı diye yazı yazdılar. Vakıf halbuki.
Ama cami var zaten orada.
Arkasından cemaatsiz diye bütün camiler kapatıldı. İstanbul'da sürücünde sadece 3 cami açıldı 1940'lı yıllarda. Fatih Camii, Bayezid Camii, Sultanahmet Camii askerlik şubesiydi. Fatih Bayezid, Süleymaniye. 3'ü açıktı. Yeni camiye atları bağlarlardı. Top arabalarını çeken katanaları bağlarlardı. Nusretiye Camii'ne tomruk deposuydu. Bunların hepsi kayıtlı elimizde. Camiler... Mesela Sultanahmet Camii'nden askere giden bir adamla ben tanıştım. Beylerbeyi Camii imamı Hafız Mustafa Efendi bana dedi ki ben oradan askere gittim dedi. Şubeye biliyorsunuz
sıraya gidiyorsunuz. Ne demek askere gitmek? Bir söyle anlatayım.
Şubeye gidiyorsunuz, şeyinizi alıp askere gideceksiniz. Oradaki evrakınızı. Sıra bekliyorsunuz, muayene oluyorsunuz. Bilmem ne size evrakınızı verir şu tarihte askere gideceksiniz. Sıraya girdiğiniz için dışarı çıkamıyorsunuz. Dedi ki insanlar sağa sola işiyorlardı.
Caminin içine.
Çıkamıyor çünkü dışarıya. Asker sırada bekliyor. Bunu anlatanlar, yaşayanlar anlattılar. Görenler anlattılar.
Caminin için, bahçesi değil içine.
Hayır, caminin içine. Şube olmuş, askerlik şubesi olmuş. Bunların kayıtları... 1938 senesine gelindiğinde, yani Atatürk'ün öldüğü sene, Cumhuriyet'in 15. yılında, 16. yılında yaklaşık, 8500 tane cami satılmıştı. Türkiye'deki vakıf eserlerinin %60'ı kadro hariciydi. %60'ı. Yani vakıf olmaktan çıkarıldı.
Kadro harici.
Vakıf olmaktan çıkarıldı. Çeşitli sebeplerle. Mezarlıklar, medreseler, camiler. Vakıf olarak aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi kara kuşu. Halbuki 1935 tarihli vakıflar kanunu diyor ki devlet isterse vakfı gereksiz görürse diyor istediğini yapar. Satar, başka şeye tahsis eder. Tarihi eser olanlar müstesnadır diyor. Fakat bakıyorsunuz tarihi eser olanlar da müstesna
değil. Burada caminin tarihi eserliği tartışılmaz ama hani bir çeşmeden mi bahsediyoruz tarihi eser özelliği yok? Hani dümdüz bir çeşme bile
ama
olsa.
Ama o bir tarihi eser özelliği var tabii ki. Şimdi Semavi iyice anlattı. Semavi iyice hiç de öyle sofu bir adam değildi veya antik kemalist bir adam değildi. Dedi ki Şehzadebaşı Camii'nin yanında Burmalı Mescit vardır. Bu mescidi yıkmaya geldiler dedi. Dedim ki ya bu mescidin minaresi üniktir. Böyle Burmalı adı oradan geliyor. Bunu yıkmayın dedim. Yalvardım, yakardım, camiyi yıkılmaktan kurtardım dedi. Şehzadebaşı'nın arasında 500 metreden az olduğu için camiyi ama matbaa olarak kullandılar dedi orayı yıllarca. Ay, şimdi durur parkın içinde. Şehzadebaşı'na giden o camiyi görürler. Yani böyle böyle çok cami. Konya'da sadece Kapı Camii açık. Diğer camilerin hepsi kapalı. Ankara'da sadece Hacı Bayram Camii açık. Diğer camilerin hepsi kapalı.
Yani namaz kılmanın özelliği yani size en yakınına gidersiniz.
Yok artık o zaten namaz kılan kalmadı. Çünkü namaz kılan da iyi gözle bakılmıyordu. Yaşlılar gidiyordu. Yaşlılar da işte ancak büyük camilere gidiyordu. Bunlar 1950...
Zaten yaşlı gidemez ki büyük
gidemez. 1950 zaten bir safya var ya yok. Hep anlatanlar öyledir. Ya yani 1940'lı yıllarda camiye gidenler diyorlar ki birkaç tane tıksırıklı ihtiyardan başka kimse yoktu. Gençler zaten gitmezdi. Veya gidemezdi. Çünkü camiye gittiği görülürse başı belaya girerdi. Camiler boşalmıştı tamamen. Sonra mesela teftiş heyeti gidiyor bakıyor camide kimse yok. Bu caminin ihtiyacı yok diyorlar. Mühürlüyorlar. Böyle yüzlerce, binlerce cami kapatıldı. Cumhuriyet devrinde vakıflara tatbik edilen mezalimi Bulgaristan yapmadı. Yugoslavya yapmadı. Yaptı onlar da tabii. Ama Türklerin yapmaması
ama,
lazım.
Ama bir de yönetim olarak bakıyorsunuz. Evet. Hani diyorsunuz ki komünist bir yönetim
tabii,
var.
Tabii onlardan beklersiniz. Ama siz nasıl yaparsınız bunu? Bu vakıf eserleri bir kere mülkiyet hakkına aykırıdır. Hukuka aykırı. İnsan haklarına aykırıdır. Sonra bu Liman diye bir adam getirdiler. Hülya Hanım. Hans Liman diye İsviçreli. Dediler ki 1927 senesinde siz bu vakıflarla alakalı bir etüt yapın. Liman dedi ki siz çok şanslı insanlarsınız. Bütün kamu hizmetleri bu yolla sağlanmış ve bundan sonra da sağlanır. Siz fakir bir ülkesiniz. Bu sayede çok rahat edersiniz.
Devam etti.
Bütçenizi başka şeylere kullanırsınız. Bu vakıflar kamu hizmetlerini görür, amme hizmetlerini görür. Siz rahat edersiniz. Liman'ı dinlemediler. Liman'ın raporunu çöpe attılar. Bunu Ali Mehmet Berk Yargıtay Başkanı anlatıyor. Başka birisi değil. Liman'ın şeyini çöpe attılar ve tamamen ideolojik maksatlarla. Yani eskiyi hatırlattığı için veya menfaat için.
Ama o kadar zor da ekonomik olarak o kadar zor bir dönemden de geçmişiz ki.
Tamam ama
yani
zaten.
Yani bir orta yolu bulma çabası
tamam
bulmamış mı?
Bir dakika, zor zamanınız varsa sizin elinizde devletin arazisi var, imkanları var. Yani her köye heykel dikeceğinize, yarışmalar açıp İtalyan heykeltıraşlarına dünya kadar para verip heykel dikeceğinize, biz fakir ülkeyiz dersiniz. Vakıfların içine koyuyorsunuz. Hususi mülkiyeti el koyamazsınız. Bulamamışlar
mı?
İşte bulmamışlar. Yani bu tatlı oluyor şey, mal tatlı oluyor. Bu çok Cumhuriyet tarihinin en acı hadisesidir. Biz bunu hocalarımızdan dinledik ve bu hocalarımız bizim antikemalist insanlar değildi ama insaflı insanlardı. Bu vakıflara yapılan, şimdi mesela vakıf medeniyeti diyoruz, vakıflar haftasını kutluyoruz.
Evet.
Mesela evkaf iddiaçılar, para vakıflarının geri kalanlarına el koydular, vakıflar bankasını kurdular. Vakıflar evkaf bankasıydı o zaman ismi. O banka da o vakıf paralarıyla kurulmuştur mesela. Kimin parası bunlar?
Şimdi şöyle baktığınızda en azından bir eser kalmış diyorsunuz belki.
Hiç değilse.
Ama
maksadından başka.
Bu sermaye kimindi bilinmiyor. Evet. Kimin parasına el var mı mesela şu para vakıflarına el konulmuş gibi bir kayıt?
Tabii kayıtlar var elbette. Bunlar resmi kanunla yapılıyor. Yani, bunlar kanunla yapılıyor. Avaris vakıfları var mesela, mahalle vakıfları. Mahallede mesela yangın oluyor veya fakir bir çocuk var, fakir bir kız var, evlenecek, su yolları temizlenecek. Bunun için avaris vakıfları kurulmuş. Hayırseverler, mahalle vakıfları veya köy vakıfları deniyor buna. Bu vakıflara el koydular mesela. Bunları olduğu gibi belediyelere devrettiler. Tamam belediye devletin ama bunlar o maksatla kurulmuş. Yani onun belli bir maksadı var.
Ama zaten bu iş devam ediyor.
Hiç değilse, evet.
Ve insanlar bunu yapmaktan mutlu oluyorlar. Bir sorumluluk almışlar mahalleleriyle alakalı. Evet. Hani bunlar bağlılık oluşturmak açısından
tabii,
da güzel şeyler.
Kontrol edin, tamam kontrol edin. Evet. Çünkü paralı yerler kontrole muhtaç. Ama siz bunun için el koyuyorsunuz. İştah kabartıyor çünkü. Şimdi bugün bakıyorsunuz mesela pek çok yerde mahalleler, evler, binalar hep vakıf yeridir. İnsanlar hiç Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan oturuyorlar. Yani
mesela
şu var.
Şimdi peki bilmeden diyelim ki Örnektepe'den bahsediyoruz.
Bilmemek
ya da
özürdür.
Acı Badem'den bahsediyoruz. Burası vakıf eseriymiş, vakıf yeriymiş. Benim de müteahhitim burada ev yapmış. Ben de bilmeden almışım.
Şimdi
ya
şöyle,
da arazi almışım.
Şimdi şöyle, bilmemek özürdür bir kere. İkincisi, tabii şöyle bir durum var. Yani vakıftan adam satın alıyor bunu. Onun mülkü oluyor. Bunun eğer orada bir yolsuzluk yaptıysa zaten bunu yapan ve yaptıran zaten mesuldür. Ama artık mülke dönüşmüş. Kullanana biz bir şey diyemeyiz.
Şu anda ben buradan çıkayım. Burası eskiden
ama
vakıf.
Kendi el koymuşsa, kendi el koymuşsa veya bunu bile bile o şey olmuşsa tabii ki orada onun yeri yok. Ama maalesef mesela bakın Türkiye'de demokrasi...
İstanbul'un üçte birini falan boşalması
mesela Türkiye'de lazım. Demokrasi geldikten sonra 1950'li yıllarda kapatılan camilerin çoğu halkın yardımıyla, hükümet müsaade etti, halkın yardımıyla açıldı.
Bir de satın almışlar galiba değil mi?
Mesela yani Kastamonu'da bir adam, Konya'da bir adam, Ankara'da bir adam camiyi satın almış. Ben şahit oldum ona. Camiyi satın almış vakıflarda. Cami olarak kapatmış kapısını.
En azından.
50'den sonra camiye dönüştürmüşler. Böyle yerler var. Böyle olmayıp da yıkılan giden hamamlar şunlar neler neler. Kapalı çarşı bir vakıftır mesela. Yarısı şimdi hususi mülkiyette nasıl oluyor bu? Vakıf olarak kurulmuş bir yer nasıl hususi mülkiyete geçer? Bunu yapamaz gayri kanuni bir şey.
Mısır çarşısı da öyle.
Ve çok ucuza satılmıştır vakıf eserleri.
Şu anda da mesela vakıftan bir ev kiralamak isteseniz emsal değerlerinden çok daha düşük.
Kanun şöyle, vakıflar kanunu diyor ki vakıf eseri diyor kira ile elinde tutan kimse ödediği kiranın diyor 10 mislini diyor. 10 mislini, yıllık kiranın 10 mislini öder diyor ve oranın maliki olur. Buna taviz bedeli deniyor. Şimdi bu kira zaten düşük. 10 misli çok düşük. Aldığı yer çok muazzam bir yer. Ve bunu 20 yıl içinde öder diyor. Amme alacaklarının tahsil usulü kanun çerçevesinde. Düşünebiliyor musun?
Yani şimdi biz bir vakıf eseri bulsak.
Evet.
Desek ki
şimdiden
ne kadar,
sonra zor. Şimdiden sonra zor.
Desek ki ne kadar bedeli kirası aylık 10 bin lira. 10 katına onu 20
yok, satın
yıl
artık satın alamazsınız. Yok.
Mi satmışlar o zaman?
Evet aynen o zaman öyleydi. 35 kanunu böyleydi ve böyle sadece İstanbul'da 250 bin tane vakıf eseri satılmıştır. Bu şekilde.
Cebinde o an sıcak parası olan nakdi olan herkes
tabii,
almış.
Tabii. Hatta paraya ihtiyacınız yok ki.
Tabii 20 yılda ödeyecek.
20 yılda sizden tahsil edecek onu zaten. Hele enflasyon, o zaman enflasyon yok ama yani 1935'ten bahsediyorum. Yıllarca bu taviz bedeli, hatta çoğunun bedeli ödenmemiş. Ben bunu nereden biliyorum? Bize bilgi kişilik dosyaları geliyor. 1960 olmuş, 70 olmuş, 80 olmuş, hala daha taviz bedeli ödenmeyen yerler var. Adam ödememiş tarih bedelini.
Ama üstünde hala.
Üstünde hala. Ev yapmış, apartman yapmış. Adamın haberi yok. Mesela apartman yapılmış. Apartmanda oturandan haberi yok. Adamlar diyor ki biz bu mesele nedir biz anlamıyoruz diyorlar. Hmm. Biz müteahhitten aldık. Müteahhit 5-6 tane el değiştirmiş. Fakat hala daha vakıflara tarih bedeli ödenmemiş.
Mesela camileri şimdi söyleyince fark ediyorum. Camilerin etrafında böyle vakıflarla davaları devam eden dükkanlar var.
Dükkanlar var. Çünkü onların hepsi medrese veya Sibyan Mektebi. Pek çok caminin hamamı nerede? Darüşşifası nerede? Mesela büyük külliyeler için söylüyorum. Pek çoğunun yıkılmış, kaldırılmış. Küçüklerde bile var mı? Mesela her şehirde merkezdeki caminin bir medresesi var. Küçük de olsa. Bunlar dükkanlara satılmış taviz bedeliyle. Parayı bile ödememiş adam. 5-6 de el değiştirmiş orası. İlk alan taviz bedelini ödememiş. Nasıl olsa devlete...
Dava devam ediyor.
Ve davalar devam ediyor. Para pul olmuş zaten. Ona cüzi bir faiz aktarılmış. Onu anlamak bile zor. Bu hakiki mülk mü? Mülk vakıf mı? Yoksa bu şekilde satılan vakıf mı, hani gasp edilen, onu bile anlamanız şimdi zorlaşıyor. O kadar zor kayıtlardan. Çok enteresan işler var. Bu Türkiye'nin iflah olmamasının sebeplerinden bir tanesidir. Şu güzel memleketin hala böyle maddi olarak geri kalmasının en mühim sebeplerinden bu vakıflar yağmasıdır. Demokrasiden sonra demokrat hükümetler biraz şeyi genişletti ama bu meseleyi çözmedi. Çünkü baktı ki korkunç bir keşmekeş. Ne yapabilirim dedi.
İşin içinden çıkamaz hale gelmiş.
Kapattı üstünü. Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Hülya'nın sabahlar.